Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Yeni yılınız kutlu olsun.
Sizin de, dinleyicilerimizin, bütün memleketimizin ve bütün insanlığın yeni yılını tebrik ediyoruz.
Yeni bir yıl, takvimler değişti, yapraklar eskidi. Şimdi önümüzde eskitmeyi beklediğimiz, inşallah yaşayacağımız, güzel günler göreceğimiz bir takvim var.
İnşallah.
Yeni yıl, yeni başlangıç heyecanlandırıyor mu sizi?
Evet, aslında bu fiktif, yani farazi bir başlangıç. Yani insanlar demişler ki yıl bitti, yeni bir yıl başladı. 1 Ocak'ta yıl başlar. Yani bu 1 Mart'ta da başlayabilirdi. Nitekim eskiden 1 Mart'ta başlardı. Daha evvel 1 Nisan'da başlardı. Bu da mümkündür. Yani insanların kabulüdür. Yıl 12 ay olmayabilirdi. 14 ayda olabilirdi. Nitekim mümkündür. Daha kısa olabilirdi. Ay 30 gün olmayabilirdi. Ama insanların öteden beri kabul ettikleri bir şey var. Yıl var, ay var, hafta var, gün var.
Düzen içinde buna ihtiyacımız da var ama değil mi?
İnsanların belli bir düzeni kurması için, belli hesaplamaların yapılabilmesi için. Bizde de 1925'ten beri miladi takvim denilen, yılı milada bağlanan, günü güneşe bağlanan bir takvim kullanılıyor. Dolayısıyla yeni bir yılın başlangıcı insanda bazı hisler uyandırıyor. Ben şu takvim yaprakları biten yıl içinde neler yaptım? Ne hatalar yaptım? Ne iyilikler yaptım? Hangi hatalardan ders almalıyım? Hangi iyiliklerimi arttırmalıyım? Başıma ne işler geldi? Aa, bu yıl şöyle geçti diye insan ister istemez biraz realist, biraz da romantik bir değerlendirme yapıyor. Bu sene ben çok hasta oldum. Ya bu sene ben hasta olmadım. Bu sene sıkıntılı bir yıldı. Bu sene bereketli bir yıldı diye insanlar bir değerlendirme yapıyor. Bir de yaş günlerinde çok yaparlar bunu insanlar. Yani bir yaş daha aldım. Şimdiye kadar ne yaptım? Hedeflerimden ne kadarına ulaştım?
Muhasebe yapmak için bir fırsat.
Evet, zaten muhasebe yapmak bizim kültürümüzde vardır. Hasibu gable entu hasibu. Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz. Tabii bu insanın yani sevap ve günahlarını düşünmesi, günahlarına tövbe etmesi, sevaplarını arttırmasını manasındadır ama yani umumi bir muhasebeyi insan devamlı yapmalıdır ki hayatının bir manası olsun. Bir takım beklentilerini, hesapladığı, yapmak istediği şeyleri yapabilsin veya ütopik olan şeyleri ertelesin.
Başımızı yastığa koyduğumuz an aslında zaten o muhasebeyi yapıyoruz farkına varmadan. Evet. Kimleri daha rahat uyuyor, kimlerine uyku tutmuyor.
Uyku tutmuyor, evet. Müptelayı gama sorsa kim, geceler kaç saattir, evet. Gama tutulanlar, kedere tutulanlar sabaha ederler.
Evet. Biz bugün içinde bulunduğumuz gün itibariyle biraz takvimlerden konuşalım. Şu anda kullandığımız takvim ne zamandan beri kullanılıyor, ne anlama geliyor? Bu takvimin bize işaret ettikleri ve geçmişten bugüne takvimin değişikliğini dinleyicilerimizle paylaşalım.
Evet, cemiyetler her zaman zamanı anlamak istemişler. Bu mühim. Hele hele ziraat mahsullerinin kalkması, vergi toplamak, devletler de buna emniyet vermişler. Onun için her cemiyette bir takvim olmuş. Takvim zamanı anlama vasıtası demek. Kıvam kökünden geliyor, değerlendirmek, kıymetlendirmek manasına geliyor. İki çeşit takvim vardır. Bunlardan bir tanesi ayın hareketlerine göre hesaplanır. Ay dünyanın etrafında döner ve bu dönüşü 29,5 gün sürer. Bir gün güneşin batmasından güneşin batmasına kadar olan geçen zamandır. Bu da yaklaşık 24 saattir. Gündüz bazen kısalır, gece bazen uzar ama gün hep aynıdır. Güneşin batmasıyla güneşin batmasında hesaplanan zaman. Eskiden gece güneşin batmasıyla başlar, güneşin batmasıyla biterdi ama şimdi saatler artık 12 ile başlayıp 12 ile bitiriyor günü. Dolayısıyla günün artık çok fazla güneşin hareketiyle bir hesaplama, bir alakası yok. Işıkla, gün ışığıyla alakası yok. Ayın hareketlerine göre yapılan takvim var. Buna kameri takvim, ay takvimi diyoruz. 29,5 gün sürer ay. Böylece 12 ay yaklaşık 354 gün bir yıldır. Yani dünyanın güneşin etrafındaki bir defa dolaşmasıdır. Bu aylar 29,5 gün sürer ama yuvarlak bir hesap yapılması lazım. Onun için eski ay takviminde aylar ya 30 ya 29 çeker. Böylece 354 gün tamamlanır. Hilal'in ayın görülmesiyle ay başlar. Yeni ayın görülmesiyle ay biter. Bu da dediğim gibi 29 veya 30'dur. Onun için Ramazan'ı bazen 30 bazen 29 tutarız. Bu o hesaplama farklılığından doğuyor. Bu takvim Mezopotamya'da ve Mısır'da vardı. İbraniler'de vardı. Çok hassas bir takvimdir bu. Yani hiç şaşmaz. Çünkü ayın hareketi hep aynıdır. Hiç şaşmaz. Ve yılda burada şaşmaz bir şekilde hesap edilir. Fakat bu ziraat mahsullerinin vergisini toplamaya elverişli değildir. Çünkü 354 gündür mevsimlere göre değildir. Mevsimlere göre belirlenen yıldan kısadır. Bir de güneş takvimi vardır. O da güneşin hareketine göre, yani dünyanın güneş etrafında dönmesine göre hesaplanır. 365 gün 6 saattir ama bu kadar dakik değildir tabii bu. Onun için yıl da kesin değildir ve uzun zamanda artık verir. Bu artıklar zaman zaman bilim adamlarının başına dert olmuşlar ve takvim reformlarına sebebiyet vermiştir. Demek iki tane takvim var, ay takvimi, güneş takvimi. Müslümanlar ay takvimini esas almışlardır. Ondan önce de zaten Araplar bu takvimi kullanırlardı. İşte Muharrem ayı ile başlayan Muharrem, Safer, Rebiül Evvel, Rebiül Ahir, Cemazil Evvel, Cemazil Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce, 12 tane ay olan 354 günlük yıl, hicri yıl. Bunun yılı da hicretle beraber başlar. Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 senesinin Muharrem ayı bu hicri yılın birinci günü, birinci ayı olarak kabul edilmiştir. Ve o zamandan bu zamana yaklaşık 15 asır geçmiştir. Müslümanlar, bütün Müslüman devletler bu takvimi kullanmışlardır. Günümüzde de ibadetlerin yapılmasında bu takvime ihtiyaç olduğu için yine canlılığını en azından halk arasında ve yarı resmi olarak sürdürmektedir. Bu takvimin dediğim gibi mevsimlere elverişli olmaması sebebiyle buna bazı günler ekleyerek, 11 gün ekleyerek güneş takvimiyle uyumlu hale getirilmiş ama bu da başka problemlere sebebiyet vermiş. Güneş takvimi de dediğim gibi dünyanın güneş etrafındaki bir dönüşünü esas alır. Mevsimler buna göre belirlenir. 365 gün 6 saat. Bunun başlangıç yılı ise ilk zamanlar Roma'nın kuruluşuydu. Hı hı. Bu takvim çünkü daha ziyade Roma'da itibar görmüş, kullanılmıştır. Julius Caesar, Roma diktatörü, imparator olmamıştır ama idarecisi olmuştur. Bu takvimi ıslah etmiş ve bunun birinci yılı Roma'nın kurulduğu 753 senesidir milattan önce. 4. asırda Hristiyanlar da bu takvimi kullanmışlar. Ve demişler ki bu böyle Roma'nın kuruluşunu biz yılbaşı almayalım. Hazreti İsa'nın doğum yılı bu yılın başı olsun, bu takvimin başı olsun. Ve 4. asırda toplanan bir konsül 753'ten itibaren değil de 753. yılı bu takvimin yani güneş takvimini birinci yılı kabul etmişler. 2014 yılında 2014 yılı geçmiş oluyor. 2013'te 2013 yıl geçmiş oluyor bu yıldan. Hazreti İsa'nın doğum yılını bir olarak almışlardır. Bu da 354. Roma yılıdır. Buna da biz miladi takvim diyoruz. Güneş takviminin adı miladi takvimdir. Milat doğum demektir. Takvimin ay ve günü zaten üniverseldir. Güneşe göre belirleniyor. Yılı ise Hazreti İsa'nın doğduğu kabul edilen yıla tekabül ediyor. Hı hı. Hicri takvim ise zaten ay takvimidir. Çok arkaik, antik bir takvimdir. Ama Müslümanların kullandığı takvim, hicri takvim, yılı hicrete göre belirleniyor. Yani takvim umumidir ama yılın belirlenmesi cemiyetlere göre değişebilir. Bunun için anlattım çünkü bizde bir farklılık oldu. Osmanlılar hicri takvimi kullanıyorlar Müslümanlık icabı. 17. asıra gelindiği zaman bakıyorlar ki ziraat mahsulleri vergisinde problem oluyor. Çünkü 33 yılda bir miladi takvim, hicri takvim bir yıl ileri gider. Evet. Dolayısıyla miladi takvimle eşit olsa bile 33 yılda bir geri kalır. Hı. Artar o, 34 olur. Hı. Ne yapmak lazım? Bu bir hazine için bir kayıp. Dediler ki biz mali işlerde Rumi bu güneş takvimini kullanalım. Yani Romalıların kabul ettiği takvimi kullanalım ama gene onun dışında hicri takvimi kullanmaya devam edelim. Peki güzel. Bu takvime Rumi takvim diyor Osmanlılar. Rumi Romalı takvimi demek. Hı. Romalı yani Julius Caesar yaptığı için. Avrupalılar Julien takvimi derler. Julius Caesar onu ihdas ettiği için. Peki yılı ne olsun? Biz de Hristiyanlar gibi Hazreti İsa'nın doğduğu kabul edilen bir yılından mı başlatalım? Yok. Biz hicretten başlatalım diyorlar.
Onu bir evet, kabul ediyorlar. Evet. Sıfır
622 noktası. Yılını bir yılı kabul ediyorlar. Ve bu böylece hicretle de eşitliyorlar. 33 senede bir yılı atlayarak takvimi ondan eşitliyorlar. Ve bu şekilde ikinci bir takvim Osmanlılar'da kullanılıyor. Rumi takvim. Yani ayı güneşe göre, güneşin hareketlerine göre, yılı Hazreti Peygamber'in hicretine göre. İki takvim Osmanlılar'da kullanılıyor. Ne zamana kadar? Karışıklığa
yol açmıyor mu?
Yol açmıyor çünkü halk zaten öbür takvimi kullanıyor. Fakat mali işlerde Rumi takvim kullanılıyor. Fakat Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında her iki takvim beraber kullanılıyor. Bütün gazeteler, resmi evrakların hepsinde önce hicri takvim, arkasından Rumi takvimin yazıldığını görüyoruz. Bu zor mu? Evet zor. Karışıklığa yol açmıyor mu? Ben Ürdün'de doktora yaparken gördüm. Ürdün'de de aynı şekilde. Üstte hicri takvim, altta miladi takvim kullanılıyor. Demek ki insan alışınca bu karışıklığa yol açmıyor. Belki bazı şeylerin daha da ciddi ve katı olmasını temin ediyor. Yani zor bir şey değil alışınca. Bu böylece 1925 yılına kadar, arada 13 günlük, sonra Avrupalılar dediler ki bir fark doğuyor. Çünkü güneşin etrafında dünyanın dönüşü 365 gün 6 saat değil. Yuvarlak hesap 6 saat. Bu aradaki fark bir farklılık doğurdu 16. asırda. Papa Gregorius dedi ki biz bu farkı kaldırıyoruz. 13 gün fark oluşmuştu. Jules Caesar'dan o zamana kadar 13 gün. Biz bu 13 günü sildik dedi.
İnsanların ömründen evet, 13 gün gitti.
Atladık dedi. 1 Nisan'dan 14 Nisan'a atladık. Hadi insanlar ayaklandılar. Ömrümüzün 13 senesini verin gibisinden. Ve yeni bir takvim oluşturdular. Artık oradan başlayan. Buna Gregorian takvimi denir. Fakat Doğu Avrupa, Balkanlar ve Rusya ve İngiltere Julian takvimini kullanmaya devam etti. Böylece Avrupa'da
aynı
takvim, yani güneş takvimi, fakat iki ayrı gün hesabı var. Biri Julian, biri Gregorian takvimi.
Yani biri 13 Nisan'dayım derken, evet,
öbürü 1 Nisan'da. Ama yıl aynı. Yıl aynı. Ondan sonra artık baktılar ki bu olmayacak. Önce İngiltere Gregorian takvimini kabul etti. Arkasından Balkanlar ve Rusya da kabul etti. Biz de 1917 yılında gene yılı hicri olmak kaydıyla 13 gün atlayarak bu Gregorianların yaptığı ayarlamayı kabul ettik, eşit dedik. Çünkü savaştaydık Almanlarla, yazışmalarda problem olmasın diye. 1926 yılında takvimde reform yapıldı. Resmi işlerde hicri takvimin kullanılması yasaklandı. Ve zaten Rumi takvim kullanılıyordu, güneş takvimi. Fakat onun yılı değiştirildi. O zamana kadar hicrete göre belirlenen Rumi takvim artık Avrupalılar gibi milada göre benimsendi. Ve Türkiye ilk defa bir Müslüman ülke hicri takvimi kaldırdı ve Rumi takvimi, asli takvim yaptı. Üstelik yılını hicrete göre ayarlaması mümkünken, Yahudilerde ve başka milletlerde bu var, İranlarda var, Afganistanlarda var. Yılı da miladi takvime göre ayarladı. Böylece Avrupa'yla tamamen eşit bir takvim tatbikatına geçildi.
İletişim kolaylığı.
Kolaylık olsun diye evet.
İfade ediliyor. Tabii o biraz o zaman
için,
şimdi...
O zaman için böyle bir şey mevzu bahis değildi. O zamanki tamamen Osmanlılardan, Osmanlı köklerinden kurtulmak, İslami köklerden kurtulmak için yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa ile hiçbir teması yoktu. Ne ihracatı vardı, ne ithalatı vardı. Yani o zaman öyle bir ihtiyaç yoktu. Ne hafta tatilinin pazara alınmasının, ne miladi takvim kullanılmasının, ne ölçülerin okkadan endazeden kiloya geçirilmesinin, ne de alfabenin değişmesinin o zaman insanlar için bir ihtiyaç vardı. Şimdi belki bu ihtiyaçtan bahsedebilirsiniz de hani bir uyum sağlansın diye. Çünkü Avrupa ile temasımız çok arttı 50'lerden sonra ticaret sebebiyle veya diplomatik ve başka sebeplerle. Ama ondan öncesi için böyle bir şey mevzu bahis değildi. Bu inkılabın maksadı tamamen ideolojiktir. Günümüzde olsa belki pragmatik olabilir.
Halkın tepkisi ne oldu bu değişime?
Halk çok fazla aldırmadı. Halkın en fazla reaksiyonu Fes'in yasaklanması, şapka inkılabına olmuştur. Harf inkılabına, ölçü inkılabına, takvimlere çok fazla halkın bir şey dediği yoktu. Çünkü halk zaten takvimin kullanılması halk için ikinci sırada gelen bir ihtiyaçtır. Resmi yazışmalar için kullanılan bir şeydir. Hele diğerinin yanında zaten halifeliğin kaldırılması, medreselerin kapatılması, tekkelerin kapatılması ve şapkanın mecburi tutulup Fes'in yasaklanmasının yanında, yani okkanın kaldırılması, takvimin değiştirilmesi çok da halkı alakadar eden bir inkılap olmamıştır doğrusu.
Peki burada konu açılmışken, gerçi zaman zaman değiniyoruz ama Osmanlıcanın liselerde çocuklara öğretilmesiyle ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışmalar vardı. Şimdi harf inkılabı işte ve diğer inkılaplardan bahsederken burada bir geri dönüş mü yaşanıyor endişesine kapılıyor insanlar. Ama Osmanlıcayı bilmeyenlerin kökleriyle bağının giderek zayıfladığını söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Sizin Osmanlıca eğitimine nasıl yaklaştığınızı öğrenebilir miyim?
Şimdi otobanda giderken yolu kaçırırsanız U dönüşü yaparsınız. U dönüşü yapmak ayıp değildir. Bazen de gerekli olur. Yani her şeyde geriye dönüş kötü değildir. Şu anda Latin alfabesi kaldırılsa, Arap alfabesi kabul edilse bu millet için kötü olmaz. Millet için iyi olan okumanın fazla olmasıdır. Yani şu anda da milletimiz
zor
okuyor.
Zor mudur Osmanlıca
hiç değildir.
Öğrenmek?
Arap şu anda da milletimiz okuyup yazmaz. Bunun alfabeyle falan alakası yoktur. Biz okuyup yazan bir millet değiliz. Okumayı seven bir millet değiliz. Bunu Arap alfabesine suç atmanın manası yok. Bir kere Osmanlıca mecburi tutulmuyor. Seçmeli ders olarak konacak. Bir bardak suda fırtına kopardılar. Yani liselerde seçmeli ders olacak.
Ya öğrenecek yaklaşımına
yok canım, tepkisi. Yani o tabii biraz reaksiyon olarak söylenmiş sözlerdir. Bana kalırsa lisedeki bütün derslerin seçmeli olması lazımdır. herkes istidadına ve hevesine uygun olan dersleri seçmelidir. İlkokul için böyle değil ama lise için böyledir. Sadece Osmanlıca değil, bütün dersler seçmeli olmalıdır. Matematik, fen buna dahildir. Hele hele resim, müzik, beden ve İngilizce gibi tamamen istidatla alakalı dersleri zorla istidadı olmayan gençlere vermek millet için bir kayıptır. İstidadı olan gençler ikinci planda kalıyor. Onlarla daha çok alakadar olmalı. Onun için bizim ne bir müzisyenimiz, ne bir ressamımız, ne de lisan bilen adamımız çıkıyor. Bundan dolayı.
Mecburi
ne de olmuş. Çok yüksek sporcularımız çıkıyor. Mecburi olduğu için insanlar nefret ediyor. Bu doğru değil. Gelelim Osmanlıca'nın öğrenilmesine. Ciddi bir kültürümüz var, Osmanlı kültürü. Türkler bu alfabeyi 1000 sene kullandılar. 1000 sene az değil. Nice metinler yazıldı. Bu metinleri ancak mütehassısların, uzmanların okuyabildiğini görüyoruz. Niçin insanlar bu metinleri okuyamasınlar? Niçin Osmanlıca bir kitap okuyamasınlar? Osmanlıca bir mektup okuyamasınlar? Her gün bana mailler geliyor. Dedemin bir mektubu var. Bir tapu kaydı var evimizde. Bilmem hisse senedi var. Şunu bir okur musunuz? Niçin okumuş yazmış, üniversite bitirmiş insanlar dedelerinden kalmış bir hisse senedini bile okuyamıyorlar ki matbudur yani. Bu ayıptır. Bu zor bir şey değildir. Yani bu 80 senede de yapılabilirdi. Yapılmadı. Yapılmadı. Yani her şeyi doğru kabul etmenin de manası
İsteyenler
yok.
İsteyenler kurslarla vesaireyle ama öğrendiler. Ama çok zor. Ama benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi biz
Osmanlıca öğrenmek zor değildir. İsteyen 15 günde öğrenir. Kitaplar var piyasada. Alırlar kitap ama ciddi çalışmak kaydıyla 15 günde matbu kitapları okuyabilirler.
Şunu merak ediyorum. Şimdi biz
çünkü
geçmişteki
Osmanlıca sözünüzü hep kesiyorum. Osmanlıca Türkçedir. Ayrı bir dil değildir.
Yazılı
İnkılapçılar,
sadece.
İnkılapçılar Osmanlı alerjisini bu harflere de aksettirmek için bu harflere Osmanlıca dediler. Halbuki Osmanlıca değil, Türkçe. Eski Türkçe derdi yaşlılarımız.
Evet, eski Türkçe.
Yani Osmanlıların bu bizim atalarımızın kullandığı dilin
zaten
Arap alfabesi yazılmış halidir.
Zaten Arapçadan çok farklı bir dil Osmanlıca dediğiniz
Osmanlıca
dil.
Okuyan Arapça okuyamaz. Arapça evet. Okuyan da Osmanlıca okuyamaz.
Çok farklı bir dil. Şimdi şunu merak ediyorum. Şimdi biz bundan 100-120 sene önce kalmış bir belgeyi okuyamıyoruz.
Evet.
Osmanlıcanın yaygınlaşmasıyla acaba biz ya da diyelim ki bizden iki kuşak sonrası da bizden kalan şimdiki eserleri okumakta zorlanacak mı?
Niçin?
Yani yeni bir dile mi doğru mu gidiyoruz?
Niçin zorlansın? Latin alfabesi artık bütün dünyada üniversal alfabe olmuştur.
Anlamını bilmek çok kolay olmayacak. Yani okumak anlamak
Anladım.
Demek değildir.
Şimdi Osmanlıların son zamanında da mekteplerde Fransızca okutuluyordu. Zaten Osmanlıca okur yazarların hemen hepsi Latin alfabesine aşinaydılar. Osmanlıca zaten mecburi değil ki bu unutulsun. Kelime haznesi bakımından da tabii yapılacak şeyler var. Bir kere bu dil aralaştırma faaliyetinden derhal vazgeçmeli. Yani bu yeni kelimeler uydurma, Türkçedeki kelimeleri saflaştırma tatbikatından vazgeçmeli ve eski kelimeleri de zaman zaman kullanmalı. Fakat bunda çok iddialı olan politikacılar bile bakıyorum. Üç cümlelik konuşmalarında bir sürü uydurukça kelime kullanıyor. Birisi bir süreç kelimesi. Aman ya Rabbim. Politikacı 3 cümle söylüyor, üçünde de 3 kere süreç geçiyor. Devre dese ne olur, safahat dese ne olur, bu müddet, bu zaman dese ne olur? Bu süreç kelimesi nedir? Sürmek diye bir kelime var Türkçe'de. Süre ve süreç diye bir kelime yok. Bunlar uydurulmuş kelimelerdir. Niçin vaktiyle ecdadın kullandığı kelimeler kullanılmasın? Bu da ayrı bir hıyanetti. Dilin arılaştırılması da ayrı bir hıyanetti. Bu hıyanetten de derhal vazgeçilmesi icap ediyor. Sadece Osmanlıca öğretmek değil. Osmanlıca öğrenirse belki insanlar, bu bir şuuru gösterir, bu bir arzuyu gösterir. İnsanlar lügatı masasına koyar, lügata baka baka hem onu okur hem kelime haznesi gelişir. Ama bunun için de
ama onu toplumda kullanmak lazım sonra. Yani o kelimeyi öğrendiniz, siz bununla iletişim kuramayacaksanız
bu mektep kitapları ve devrim yobazı bazı yazarlar romanlarında ve şiirlerinde bu uydurukçayı halka empoze etmeye çalıştılar. Fakat bu televizyon ve radyo çıktıktan sonra, bilhassa televizyon ve medya, bu uydurukça kelimeleri insanlara empoze etti. Şimdi gençler hiçbir kelime anlamıyor. Hiç. Üniversite gençleri bile anlamıyorlar. Büyük bir problem var. Bu problem Osmanlıca ile alakalı bir problem değil. 60'lı yılda yazılmış bir romanı bile sadeleştiriyorlar. 1960'da roman yazılmış, sadeleştiriyorlar. 1960'da hükümet zabıtları var, meclis zabıtları var. Milletvekili çıkmış orada irticalen konuşuyor metin. Bunu bile sadeleştirmeniz icap ediyor. Bu bir millet için çok kötü bir şeydir. Yani bu Türk milletine yapılmış bir hıyanettir, kötülüktür.
Bu gittikçe dozunu arttıran
arttırıyor maalesef.
Durum
bir kere
maalesef.
Karar alınması lazım. Bir kere bundan vazgeçtik biz. Bu yanlıştı. Ve bunu işte biraz evvel konuştuk, telafi edilmesi lazım. Hı-hı. Yani bir takım Cumhuriyet tarihinde yapılan bir takım yanlışların telafi edilmesi lazım. Hı-hı. Atatürk bir ara güneş dil teorisine kapıldı. Bütün dünya dillerinin Türkçeden geldiğine kapıldı. Sonra bunun yanlış olduğunu anladı. Ve yanlış yaptık dedi.
Kendisinin de bu konuyla ilgili
çalışmaları oldu. Vefat etti. Ondan sonra geriye dönmediler. Orada kaldılar. Yani Atatürk bile bu yaptığının yanlış olduğunu anladı ve telafi etmeye kalkıştı. Ama ondan sonra gelenler ısrarla bunu sürdürdüler. Bunu Türk milliyetçiliği olarak gördüler. Bunu doğru gördüler. Çok yanlıştı. Hiçbir millette dil sadeleştirmesine bir şey olmamış. 500-600 bin kelimesi olan İngilizce'de bile ancak üçte biri İngilizcedir. Geri kalan kelimeler Fransızcadan, dolayısıyla Latinceden, Danimarka, İskandinav dillerinden alınmıştır. Farsça, Arapça kelimeler bile vardır. Bunlardan bir kompleks duymamışlardır. Bunları düzeltmek için bir kurum kurmamışlardır. İngiliz Dil Kurumu diye. Bir faaliyette bulunmamışlardır. Ve gazeteler, entelektüeller de bu faaliyette olmamış. Türkiye'de entelektüellerin bir kere aklını başına toplaması lazım. En çok da muhafazakarların. Muhafazakarlar fevkalade yüzeysel satı insanlardır. Muhafazakar konuşurlar ama ne dillerine sahip çıkarlar, ne dinlerine, ne kültürlerine. Ondan dolayı da bir problem var. Bu insanlar bunu yanlış olduğunu anlarda telafi ederlerse düzelir zannediyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.